Yakalarsan yakala, Tom Aleksandrovich davası. 2-7 Ağustos 2025 tarihleri arasında, Black Hat USA Siber Güvenlik Konferansı Mandalay Bay'de devam ederken, Nevada Kolluk Kuvvetleri, çevrimiçi çocuk istismarcılarını hedef alan çoklu kurum operasyonu gerçekleştirdi. Nevada İnternet Çocuklara Karşı Suçlar Görev Gücü, IJAK, FBI, İç Güvenlik Soruşturmaları, Las Vegas Metropolitan Polis Departmanı ve Henderson Polisi ile birlikte, çevrimiçi ortamda reşit olmayan çocuklar gibi davranarak suçlayıcı sohbet kayıtları topladı ve niyetin doğrulanması için buluşmalar düzenledi. 8 erkek tutuklandı. Bunlardan biri, konferansa katılan Tom Artyom Aleksandrovich adlı üst düzey bir İsrail siber güvenlik yetkilisiydi. 6 Ağustos 2025'te Henderson Gözaltı Merkezi'nde kaydı yapıldığı ve neredeyse 201.560 uyarınca bir çocuğu cinsel bir eylem için bilgisayar kullanarak kandırma suçlamasıyla itham edildi. Bu, B kategorisi ağır suç olup bir 10 yıl hapis cezası ve 10.000 dolara kadar para cezası öngörür. Bu tür operasyonlar Las Vegas'ta yaygındır. 2024'te yapılan bir operasyon, benzer suçlamalarla 18 erkeğin tutuklanmasıyla sonuçlandı. Burada sıra dışı olan, bir şüphelinin profiliydi. İsrail'in ulusal siber savunmasını koruma görevi verilen bir adam, 2 haftadan kısa bir süre içinde İsrail'e geri dönmüştü. Tom Aleksandrovich kimdir? Aleksandrovich sıradan bir bürokrat değildi. İsrail Ulusal Siber Direktörlüğü, INCE'de, bünyesindeki teknolojik savunma bölümünün başkanıydı ve bu direktörlük, doğrudan Başbakanlık Ofisi'nin yetkisi altında faaliyet gösteriyor. İsrail'in, Demir Kubbe Füze Savunma Kalkanı'ndan modellenmiş, yapay zeka destekli iddialı siber savunma sistemi Siber Kubbe'nin tasarlanmasına yardım etti. Katkıları nedeniyle İsrail Savunma Ödülü'ne layık görüldü. Başbakan Benjamin Netanyahu ve diğer üst düzey yetkililere siber savunma, yapay zeka stratejisi ve ulusal dayanıklılık konularında danışmanlık yaptı. LinkedIn profili, tutuklandıktan kısa süre sonra silindi. Onu devlet sırlarına geniş erişimi olan bir yönetici direktör ve siber güvenlik lideri olarak tanımlıyordu. İsrail'in önleyici güvenlik doktrini göz önüne alındığında, Aleksandrovich'in görev kapsamının saf savunmanın ötesine, saldırgan bilgi operasyonlarına uzandığını varsaymak mantıklıdır. İsrail'in siber birimi, sözde kışkırtıcılığı engellemek için Meta, Google ve X ile içerik kaldırma taleplerini koordine etmesiyle bilinir. Ancak pratikte genellikle İsrail'e fırını siyasi içeriği bastırmak için kullanılır. İsrail'in yapay zeka dehası olarak, Aleksandrovich muhtemelen bu sansür sistemlerinin otomasyonuna dahil oldu. Bir tür dijital haspara ya da anlatı yönetimi, terörizmle mücadele kılığına girmişti. Bu, onu yalnızca bir siber savunmacı değil, aynı zamanda İsrail'in çevrimiçi etki kampanyalarının stratejik koruyucusu yaptı. Kısa çizgi. Kefalet şartları, ne olmalıydı? Nevada yasalarına göre, kefalet şunları yansıtmalıdır. Suçun ağırlığı, çocuğu kandırma ciddi bir suçtur. Kefalet genellikle çok yüksek belirlenir ya da tamamen reddedilir. Kanıtların gücü, gizli operasyonlar genellikle sohbet kayıtları ve niyet kanıtı dahil olmak üzere sızdırmaz dijital kayıtlar üretir. Kaçma riski, Aleksandrovich'in Nevada ile bağ yoktu, İsrail'de yaşıyordu ve hızlı ayrılma imkanına sahipti. Mali kaynaklar, kefalet, sanık için anlamlı olacak kadar yüksek olmalıdır. Nevada'daki bir işçi sınıfı bireyi caydıracak olan, zengin bir yabancı yetkili için bozuk para olmamalıdır. Ortalama bir sanık için, bu tür davalarda kefalet 50 bin ile 150 bin arasında dolar arasında olabilir ve şu şartlar uygulanır. Tüm pasaportların ve seyahat belgelerinin teslim edilmesi. Elektronik izleme. Nevada içindeki coğrafi kısıtlamalar. Bazen kefaletin tamamen reddedilmesi. Bunun yerine, Aleksandrovich tutuklandıktan sonraki gün 10 bin dolarlık kefaletle serbest bırakıldı. Bu, anlamlı bir caydırıcı değildi. Aleksandrovich'in gerçek geliri neredeyse kesin olarak yılda 300.000 kısa çizgi üst 600.000 aralığındaydı. Hatta daha fazla, devlet maaşları için yayınlanan ortalamaların çok üzerindeydi. Birçok İsrailli siber güvenlik yetkilisi gibi, muhtemelen devlet maaşını danışmanlık, endüstri bağlantıları veya savunma sözleşmelerine dolaylı katılım yoluyla destekliyordu. Onun için 10 bin dolar mali bir engel değildi. Bu, düşük ücretli bir işçi için trafik cezasına eşdeğerdi. Daha da kötüsü, pasaportunun alındığına dair herhangi bir kamu kaydı yok. İki olasılık ortaya çıkıyor. Birinci, İsrail pasaportunu tutmasına izin verildi. Bu kadar açık bir kaçma riski taşıyan biri için bariz bir hata. İkinci, pasaportu teslim edildiyse, İsrail Büyükelçiliği ona bir acil seyahat belgesi verebilirdi. Her iki durumda da, ABD makamları onu uçuş yasağı listesine koysaydı, ayrılışı engellenebilirdi. Bu asla olmadı. 17 Ağustos'a kadar İsrail'e geri dönmüştü. Nevada savcılarının ilk esaslı duruşmaya hazırlanmak için vakit bulamadan ayrılmıştı. İsrail'in çıkarları. İsrail neden bu kadar hızlı hareket etti? Çünkü Aleksandrovich sıradan bir bürokrat değildi. Siber kubbenin mimarisini ve koruduğu zayıf noktaları biliyordu. Netanyahu'ya yapay zeka stratejisi ve ulusal dayanıklılık konusunda danışmanlık yapıyordu. Muhtemelen İsrail'in yurt dışındaki kamu algısını şekillendirmek için kullandığı çevrimiçi sansür mekanizmaları hakkında derin bilgiye sahipti. İsrail'in ABD ve diğerleriyle siber ittifakları hakkında bilgiler taşıyordu. İsrail için, üst düzey bir siber stratejistin Nevada hapishanesinde oturması, sorgulamalara, sızıntılara veya savunma pazarlıklarına karşı savunmasız olması ihtimali kabul edilemezdi. Hükümetin tepkisi dikkat çekiciydi. Yetkililer başlangıçta onun sadece sorgulandığını, tutuklanmadığını ve planlandığı gibi geri döndüğünü iddia etti. Ancak daha sonra siber direktörlük, onun ortak kararla izne ayrıldığını kabul etti. Çelişkiler, gerçeği küçümseme ve gizleme yönünde koordine bir çaba olduğunu gösteriyor. Daha geniş etkiler. Aleksandrovich olayı, tek bir adamdan fazlasını ilgilendiriyor. Adalet, diplomasi ve ulusal güvenlik arasındaki rahatsız edici kesişimi ortaya koyuyor. Adalet, onun konumundaki sıradan bir sanık, yüksek kefalet, izleme ve yargılama ile karşı karşıya kalırdı. Aleksandrovich bir gece hapiste kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Diplomasi, yumuşak kefalet basit bir adli hata mıydı, yoksa İsrail ve ABD yetkililerinin bir skandaldan kaçınmak için tercih ettiği diplomatik arka kanal sonucu mu? Gizlilik, eğer ABD gözetiminde kalsaydı, Aleksandrovich, baskı altında, kazara veya savunma pazarlıklarında, İsrail'in siber haspara operasyonlarının detaylarını, içerik kaldırmalarının ve sansürün perde arkasında nasıl yönetildiğini ifşa edebilirdi. Ayrıca emsaller de var. İsrail, yurt dışında suçlanan vatandaşlarını koruma konusunda uzun bir geçmişe sahip. Samuel Sahnbein, 1997, ABD'de cinayet suçlamasından sonra İsrail'e kaçtı, İsrail iade talebini reddetti. Malcolm Eifer, Avustralya'da çocuk cinsel istismarıyla suçlandı, İsrail'de iadeye karşı 10 yıldan fazla mücadele etti. Simon Leviev, Tinder dolandırıcısı, Avrupa'daki dolandırıcılık suçlamalarından kaçtı, dönüş yasası ile korundu. Bu bağlamda, Aleksandrovich'in İsrail'e dönüşü tesadüften çok iyi bilinen bir model gibi görünüyor. Sonuç, kim kimi yönetiyor? Sıradan insanlar için, Las Vegas'taki gizli operasyonlar yüksek kefalet, pasaport teslimi ve uzun mahkeme savaşlarıyla sonuçlanır. Aleksandrovich için bu, Henderson gözaltı merkezinde bir gece konaklama, 10 bin dolarlık kefalet ve eve hızlı bir uçuş oldu. Bu eşitsizlik, daha büyük ve rahatsız edici bir soruyu gündeme getiriyor. ABD'nin egemenliği nerede biter ve yabancı etkisi nerede başlar? Devlet sırlarıyla emanet edilmiş ve çevrimiçi sansür sistemlerini tasarlamakla suçlanan bir üst düzey yabancı yetkili, Amerikan adalet sisteminden bu kadar kolay kaçabiliyorsa, bu jeopolitiğin adaleti gölgede bıraktığını gösterir. Sonuçta, Tom Aleksandrovich davası sadece bir gizli operasyonda suçlanan bir adamla ilgili değil. Devlet sırları ve güçlü ittifaklar söz konusu olduğunda, adaletin pazarlık edilebilir, kefaletin sembolik hale geldiği ve hukuk devletinin siyasi ağırlık altında eğildiği rahatsız edici bir gerçekle ilgilidir.